Mantıkuttayr, 30. ayrım, sayfa 303. Çavuş kuşu dedi ki, ey kuşlar topluluğu, kendinize gelin. Hangi şehirdensiniz, bu dergaha neden geldiniz? Ey hasılsızlar, adınız nedir? Rahat yaşadığınız yer neresiydi? Yurdunuz nerede? Alem de size ne diyorlar? Sizin gibi bir avuç güçsüz kudretsizin burada ne işi var? Kuşlar hep birlikte dediler ki, Simurg'un bize padişah olması için buraya geldik. Hepimiz bu dergahın biçareleri, bu yolun aşıkları ve kararsızlarıyız. Ne zamandan beridir yoldayız. Binlerce kuştuk ancak 30 kişi bu dergaha gelebildik. Bu dergahta huzura erer ve istediğimizde kavuşuruz diye uzak yollardan geldik. Acaba padişah bizim çektiğimiz bu sıkıntıları takdir edip bizlere lütfundan bir nazar eder mi? Çavuş kuşu dedi ki, ey başları dönmüş zavallılar, ey gönül kanına bulanmışlar. Sizler ister alemde olun, isterse olmayın. Zaten mutlak ve ebedi padişah odur. Yüz binlerce alem ordularla dolu olsa, yine de bu padişahın dergahında bir karınca gibidir. Sizin şaşkınlıktan başka neyiniz var ki? Ey bir avuç zavallı kuş, geri dönün. Bu sözlerden dolayı her biri o kadar ümitsiz oldu ki, sanki o an ebediyen öldüler. Hep birlikte dediler ki, bu azametli padişah bizleri horlarcasına geri mi gönderiyor? O asla kimseyi horlamaz ve aşağılamaz. Hatta eğer horlasa bile bu da bir yüceliktir. Mecnun dedi ki, bütün yeryüzündeki mahluklar durmadan her an bana aferin dersene çıkar. Ben kimsenin beni övmesini istemiyorum. Leyla'nın sövüp sayması bana yeter. Onun bir sövüşü yüzlerce övmeden daha hoştur. Onun adı her iki alemin mülkünden daha iyidir. Ey Aziz, sana yolumu yöntemimi söyledim. Horlayıp aşağılasa ne çıkar? Çavuş kuşu dedi ki, onun izzet şimşekleri açıkça göründü mü, herkesin canı yerinden çıkar. Can, yüzlerce elemle yanarsa ne fayda? O zaman izzetten ve horluktan ne fayda? O yanıp yakılan kuşlar dediler ki, yanıp tutuşan ateşe canlarımızı atmaya hazırız. Pervane ateşten nasıl uzak durabilir? Çünkü o ateşte huzur bulur. Eğer canana kavuşamazsak ve vuslatımızı eremezsek yanar gideriz. Bu da bir iştir. Eğer o padişahın huzuruna varmamız mümkün değilse buradan gidip başka bir yola girmemiz de mümkün değil. Zamanın bütün uçan kuşları pervanenin yanıp yakıldığını açıkça görünce hep birlikte pervaneye dediler ki, ey zayıf pervane, ne zamana dek bu değerli canınla oynayacaksın? Sen hiçbir şekilde mumdan vuslatını alamayacaksın. Cahilce can verme. Ne zamana dek imkansız olan bir şeyin peşinden koşacaksın? Pervane bu sözlerden dolayı sarhoş ve perişan oldu. Hemen o an onlara cevap verdi. Dedi ki, ona her zaman sevdalı olman bana yeter. Ona kavuşmasam da ondan fani olurum. Oradaki bütün kuşlar ercesine Simurg'un aşkının peşinden gelmişlerdi. Tepeden tırnağa onun aşkına gark olmuşlardı. İstina haddinden fazlaydı ama onun lütfu da her an tazelenmekteydi. Lütuf kapıcısı gelip kapıyı açmakla birlikte her nefeste yüzlerce perdeyi de açtı. Onsuz dünyanın hicabı aşikar oldu. Kuşlar o nurlar nurunun devamlı feyz vermede olduğunu anladı. Bütün kuşları yakınlık mesnedine oturttular. İzzet ve heybet tahtındaki yerlerini gösterdiler. Bütün kuşların önüne kağıt konuldu ve burada yazılanları sonuna kadar okuyun denildi. O kağıtta yazılanların içeriği misal yoluyla açıklayacağımız aşağıdaki hikayeden anlaşılacaktır. Güzelliğinden önünde yıldızların çörek otu olarak yandığı Yusuf'u 10 kardeşi sattı. Zamanın hakimi onu satın alacağı vakit fiyatı çok az bulduğundan Yusuf'u sattıklarına dair bir yazı istedi. Onlardan o el yazılı belgeyi aldı ve Yusuf'un 10 kardeşini de buna şahit tuttu. Mısır Azizi Yusuf'u satın aldığında istediği o ihanet belgesi sonunda Yusuf'un eline geçti. Nihayet Yusuf padişahlık tahtına oturunca 10 kardeşi oraya geldiler. Yusuf'un yüzüne bakıp tanımadılar ve kendilerini onun önüne attılar. Kendileri için çare talep ettiler. Şeref ve haysiyetlerinden vazgeçip ekmek istediler. Yusuf'u Sıddık dedi ki, ey insanlar, bende İbranice yazılmış bir yazı var. Adamlarımdan hiçbiri bunu okuyamadı. Eğer okuyabilirseniz sizlere fazladan ekmek veririm. Hepsi İbranice'yi bildiklerinden sevinerek padişaha o yazıyı getirmelerini söylediler. Gururundan dolayı kendi hikayesini işitmeyen gönül gözü kör olsun. Yusuf onların kendi elleriyle yazdıkları kağıdı onlara verince bedenleri titremeye başladı. Ne o belgeden bir hat okuyabildiler ve ne de onun için bir söz söyleyebildiler. Hepsi de Yusuf'u duçar kıldıkları belaları düşünüp üzüldüler ve rahatsız oldular. Hepsinin dili tutuldu ve yaptıkları bu işten dolayı sanki canları çıktı. Yusuf onlara dedi ki, sanki aklınız başınızdan gitti. Tam o yazıyı okuyacakken neden böyle susup kaldınız? Hep birlikte dediler ki, işte bizler ve işte bedenlerimiz. Boynumuzun vurulması bu yazıyı okumamızdan iyidir. O 30 kuş da önlerine konulan yazıya bakınca aynı hale düştüler. O güne kadar ne yapıp etmişlerse hepsi baştan sona kadar o kağıtta yazılıydı. Çok meşakkatlere katlanmışlardı. Lakin bu kağıda iyice baktıklarında esirlerin haleti ruhiyesine büründüler. Kendi Yusuflarını kuyuya atmış ve kendilerine yeni bir hayat belirleyip gitmişlerdi. Yusuf'un canını horlayıp yakmış ve bir de üstüne üstlük onu alıp satmışlardı. Ey kimsesiz dilenci, bilmeden her nefeste yeni bir Yusuf satmaktasın. Yusuf sonunda bir gün padişah olacak, önderlerin öncüsü olacak. Sen de sonunda yoksul, aç ve çıplak bir halde onun dergahına gideceksin. Madem ki işin sonunda ona düşecekti, neden onu çok ucuza sattın? O kuşların canları utanç ve hayadan yeni bir hayat buldu ve canları tutya oldu. Kuşlar her şeyden tamamen temizlenip arındılar. Ve dergahın nuruyla can buldular. Yeniden köle olup can elde ettiler ve bu defa başka bir şekilde hayrete düştüler. Önceden yaptıkları ve yapmadıkları şeyler sinirlerinden temizlenip silindi. Yakınlık güneşi doğup üstlerine nur saçtı ve hepsinin canı o nurla parladı. Alem Simurgun'un yüzünün yansımasında alemde Simurgun çehresini gördüler. O 30 kuş çabucak Simurgun çehresine baktı. Kuşkusuz o Simurg bu Simurg'tu. Simurg bu 30 kuşun kendisiydi. Hepsinin şaşkınlıktan başları döndü. Hayretler içinde kaldılar. Ne olduğunu bir türlü anlamadılar. Kendilerini Simurg olarak gördüler. Zaten Simurg da Simurg'dan, parantez içinde 30 kuştan ibaretti. Simurg'un olduğu tarafa baktıkları zaman tamamen Simurg'u gördüler. Kendilerine baktıklarında da kendilerini o Simurg'dan başka bir Simurg olarak gördüler. Hem kendilerini hem de Simurg'a aynı anda baktıklarında her ikisi de Simurg'dan ibaretti. Bu oydu, o da buydu. Bütün alemde hiç kimse bunu duymamış ve işitmemiştir. Bütün kuşlar hayret denizinde gark oldu. Tefekkürsüz tefekkürden oldular. İçinde bulundukları durumdan hiçbir şey anlamadılar ve hal diliyle o dergâhtan sual eylediler. Bu güçlü sırrın keşfini, benlik ve senlik muammasının çözümünü istediler. O dergâhtan hal diliyle bir nida geldi. Güneşe benzeyen bu dergâh bir aynadır. Kim gelip bakarsa onda kendini görür. Can ve ten, onda can ve ten görür. Siz 30 kuş bu dergaha geldiniz. Bu aynada da 30 kuş sureti göründü. Eğer 40 veya 50 kuş gelseydiniz, üstünüzdeki varlık perdesi kaldırıldığında o kadar kuş görürdünüz. Daha fazla kuş gelmiş olsaydı yine kendilerini görür ve kendilerini seyrederdi. Bizi görebilecek göz kimde var ki? Bir karıncanın gözleri nasıl Süreyya yıldızını görebilir ki? Demirci örsünü kaldıran bir karıncayı ve dişiyle bir fili kaldırıp götürebilen bir sinek hiç gördün mü? Bizim hakkımızda bildiğin her şey, o gördüğün, söylediğin ve işittiğin şeyler değildir. Kat ettiğiniz bütün bu vadiler ve hepinizin gördüğü bütün bu insanlar, bizim fiil vadimizde yürüyüp gitmişlerdir ama zat ve sıfat vadimize geldiklerinde uyuyakalırlar. Siz 30 kuş hayretler içinde kaldınız. Ne gönlünüz kaldı, ne sabrınız ve ne de canınız kaldı. Biz Simurg olmaya daha layığız çünkü gerçek ve hakiki Simurg biziz. Yüzlerce izzet ve naz içinde bizde fani oldunuz ve sonra bizde kendinizi buldunuz. Sonunda kuşlar ebediyen onda fani oldular ve gölge güneşte kaybolup gitti. Bu yolda giderlerken birçok söz söylüyorlardı ama oraya kavuştuklarında ne söyleyecek bir sözleri ne de bedenlerinde aza kaldı. Hülasa burada dile getirilecek söz kalmadı. Ne yolcu kaldı, ne rehber ve ne de yol. Denildiğine göre bir ateş yakıp hallacı içine attılar ve hallaç tamamen yandı. Elinde sopası olan bir aşık geldi. Hallacın külleri üstünde oturdu. Sonra ateş gibi ağzını açtı ve hallacın küllerini bir güzel karıştırdı. Aşık adam dedi ki, doğruyu söyleyin. Enel Hak, parantez içinde ben hakkım, diyen o adam şimdi nerede? Ne söylediysen, ne duyduysan, ne bildiysen ve ne gördüysen hepsi efsanenin başlangıcından başka bir şey değildir. Mahvol, senin yerin bu harabe değildir. Müstani ve temiz olan asıl gerek, yoksa firavun olup olmaması bir şeyi değiştirmez. Madem ki hakiki güneş her zaman vardır öyleyse ne zerre kalsın ne de gölge. Vesselam. Yüz binlerce asır gelip geçti. O asırların ne zamanı bellidir, ne öncesi ve ne de sonrası. Sonra o fani olmuş kuşlara lütfedilip bu yokluk aleminden tekrar kendilerine gelmeye izin verildi. Bütün kuşlar kendilerinden geçmiş iken kendilerine geldiler. Fena makamından sonra beka makamına eriştiler. İster geçmişlerden olsun, ister şu anda yaşayanlardan olsun, hiç kimse asla fena ve beka makamının hakikati hakkında konuşamaz. Bu makamların hakikati nasıl nazardan uzaksa vasfedilip anlatılması da imkansızdır. Lakin dostlarımız fena makamından sonra beka makamını misaller yoluyla anlatmamızı istediler. Burada bunu anlatmak mümkün mü? Bunun için yeni bir kitap yazmak gerekir. Çünkü fena makamından sonra gelen beka makamının sırrını ancak layık olan kimse bilir. Sen varlık ve yokluk sıfatlarına sahip oldukça bu menzilin yoluna nasıl ayak basabilirsin? Yola koyulmuşsun ama ne onun sahibisin ne de bunun. Öyleyse ey ahmak, gözüne uyku nasıl girebilir? Bir bak önünde ve arkanda ne olmuş. Eğer sadece arkanı görebiliyorsan bunun ne faydası var ki? Hak Teâlâ, meninin akıllı ve iş bilir olması için yüz binlerce naz ve nimetle onu terbiye eder. Onu kendi sırlarına mahrem kılar ve işlerinde ona marifet ihsan eyler. Ondan sonra onu tamamen yok eder, verdiği bütün yücelikleri ondan alıp onu zelil kılar. Tekrar onu bir avuç toprak haline getirir ve ondan sonra bir daha fani eyler. Bu fenalarında ona yüzlerce sır açar ve onun haberi olmadan bunu kendisine bildirir. Ardında ona tam bir beka ihsan eder. Önceki düşkünlüğünden çıkarıp izzet ve yüceliğin kendisi yapar. Önünde ne var, ne ile karşılaşacaksın? Sen bunları nereden bileceksin? Kendine gelip iyice düşün. Canın padişah tarafından kovulmadıkça bir daha o dergâhı nasıl kabul edileceksin? Fenada eksikliği bulmayıp anlamadıkça bekada asla doğruluğu göremezsin. O önce seni horca yola atar, ardında da aniden seni tutup üstün ve yüce kılar. Varlığının peşinden gelmesi için yok ol. Sen var oldukça varlık peşinden nasıl gelebilir? Fena makamının horluğunda yok olmadıkça beka makamının izzetinde nasıl var olursun? Bütün aleme hükmeden ve fermanı yedi iklimde geçen bir padişah vardı. Buyruk yürütmede İskender gibiydi. Kaftan kafa bütün alem onun askeriydi. Makamının azameti ayı gölgede bırakmış, ay da yüzünü o makamın toprağına koymuştu. Bu padişahın yüce akıllı ve en ince işlerden bile anlayan bir veziri vardı. Bu çok hünerli vezirin bütün alemin güzelliğini kendisinde toplayan bir de oğlu vardı. Hiç kimse onun kadar güzelliğini görmemişti ve hiçbir güzel de onun güzelliğine erememişti. O gönülleri aydınlatan güzel, cemalinden dolayı gündüzleri hiç dışarı çıkamazdı. Eğer gündüzleri ay gibi parlak yüzü aşikar olsaydı yüzlerce kıyamet kopardı. Mutluluk aleminde sonsuza kadar onun gibi sevimli bir insan gelemez. O çocuğun güneş gibi bir çehresi ve saf misk kokusunda ve renginde zülfü vardı. Güneşe karşı tuttuğu gölgeliği misktendi. Ab-ı hayat onun dudağına susamış ve kupkuru bir hale gelmişti. Ağzı adeta gönül okşayıcı güneşin ortasında kalmış bir zerre gibiydi. Onun zerreye benzeyen ağzı halk için bir fitneydi. İçinde de yüzlerce yıldız kaybolmuştu. 30 yıldız bile bir zerrenin içinde kaybolsa yine de yıldızlar gibi aleme yol gösterir. Zülfü kendini beğenip baş kaldırmıştı ve baş kaldırmakta da arkaya doğru düşüvermişti. O gümüş tenlinin saçlarındaki her kıvrım yüzlerce alemin canını bir anda birbirine katardı. Yüzüne sarkan zülfünde bir hayli can asılıydı. Her bir telinde yüzlerce şaşılacak halet vardı. Kaşları yay gibiydi ama kimse de o yayı çekecek kudrete sahip bir pazu yoktu. Efsun nergisi gibi olan gözleri dilberlerin gönüllerini çalardı. Kirpikleriyle yüzlerce sihirbazın işini yapardı. Lal dudakları ab-ı hayatın kaynağıydı. Şeker gibi tatlı, etrafı yeşilliklerle kaplı çimendi. Kırmızı yüzünde yeni terlemiş bıyığı ve sakalı kemal kaynağının papağanıydı. Onun dişleri hakkında konuşmak edepsizlik olur. Çünkü o ince dişler güzelliğinden dolayı saklanmıştı. Mis gibi olan beni, cemal kelimesindeki cim harfinin noktasındaydı. Geçmiş ve gelecek onunla şimdiki zaman olmuştu. O güzel gencin güzelliğini ömrüm boyunca anlatsam yine de bitirmeme imkan yok. Padişah bu gencin aşkıyla mest olmuş, bu aşkın belasından kendisini kaybetmişti. Padişah kadri yüce bir insandı ama o dolunayın aşk derdinden hilale dönmüştü. O gencin aşkına o kadar gark olmuştu ki kendi varlığından bile bir haber olmuştu. Eğer o genç bir an bile onun huzurunda olmasaydı kendinde olmayan gönlü kan ırmağı olurdu. O olmadığı zaman bir an bile kararı olmazdı. Aşkından kısa bir zaman sabretmezdi. Gece gündüz bir an onsuz durmaz ve huzur bulmazdı. Padişahın gece gündüz tek munisi ve dostu oydu. Uzun günlerde geceye kadar onunla oturur ve durmadan o ay yüzlüye sırlar söylerdi. Hava kararmaya başladığı zaman padişahın ne kararı kalır ne de uykusu gelirdi. O genç padişahın huzurunda uyurken padişah da durmadan onun yüzüne bakardı. O güzel yüzlü bütün gece boyunca mum ışığı altında sırt üstü ve gökyüzüne doğru yatardı. Padişah da o ay yüzünün cemaline bakıp her gece 100 çeşit kan ağlardı. Bazen yüzüne güller saçar, bazen onun saçlarındaki tozu temizlerdi. Bazen aşk derdinden çekinmeden buluttan dökülen yağmur gibi o gencin yüzüne gözyaşlarını dökerdi. Bazen o gençle eğlence meclisi düzenler ve bazen onun şerefine kadeh kaldırırdı. Bir an bile onu kendisinden ayırmaz, sürekli yanında bekletirdi. O genç daima padişahın huzurunda nasıl oturabilirdi? Bu yüzden padişah onun bir yere gitmemesi için ayaklarını bağlamıştı. Eğer bir an bile padişahtan ayrılacak olsaydı, padişah kıskançlıktan başını bedeninden ayırırdı. Gencin anne ve babası bir an için olsun çocuklarının yüzünü görmek istiyorlardı. Lakin padişahın korkusundan bunu dile bile getirmeye cesaret edemiyorlardı. Evi saraya yakın olan biri vardı. Onun da güneş yüzlü bir kızı vardı. O genç kızı görmüş, ona aşık olmuştu ve kıza olan aşkı her gün bir o kadar artıyordu. Bir gece kızla karşılaşıp konuştu ve yüzü gibi güzel bir meclis kurdu. Padişahın haberi olmadan gizlice onunla buluştu. Tesadüfen padişah da o gece sarhoştu. Padişah yarı sarhoş bir halde gece yarısı elinde bir hançerle yatağından fırladı. O genci aramaya koyuldu. Hiçbir yerde bulamadı. Sonunda gencin bulunduğu yere doğru gitti. Gencin bir kızla oturduğunu ve onların birbirine sevdalandığını görüp anladı. Padişah bu durumu görünce kıskançlık ateşi bütün ciğerini sardı. Padişah saltanat sahibiydi ve o gencin aşkıyla mest olmuştu. Ama o genç bütün bunlara rağmen başkasına gönül vermişti. Padişah kendi kendine dedi ki, "Benim gibi bir padişah varken başka birini nasıl seçebilir? Bu aptallıktır. Benim senin için yaptığım bunca şeyi hiç kimse bir başkası için yapmadı. Benim bütün bu ihsanlarımın karşılığı bu muydu? Devam et, gerçekten çok iyi bir iş yapıyorsun." Hazinelerimin anahtarı senin elindeydi. Alemin yiğitleri senin karşında eğiliyorlardı. Her zaman benim için sırdaş ve hemdemdin. Daima benim dert ortağım ve mahremimdin. Bütün bunlara rağmen yoksul bir kızla gizlice düşüp kalkıyorsun. Seni hemen şimdi yok edeceğim. Padişah bunları dedikten sonra askerlere genci sıkıca bağlamalarını söyledi. Gencin saf gümüş gibi beyaz olan bedeni toz toprak içinde ve padişahın kırbaçları altında morardı. Ardında padişah halkın gözü önünde gencin dar ağacına asılmasını emretti. Padişah dedi ki, derisini yüzün ve sonra da baş aşağı dar ağacına çekin. Böylece herkes padişaha yakın olan kişinin başkalarına bir an bile bakmaması gerektiğini öğrenmiş olur. Genci kendisinden geçmiş bir halde zorla ve horlayarak dar ağacını asmak için götürdüler. Vezir oğlunun durumundan haberdar oldu. Başına topraklar saçıp dedi ki, ey babasının canı, bu ne biçim bir iştir yolunun üstüne çıktı. Bu ne biçim bir takdirdir ki padişah sana düşman kesilmiş. Genci ortadan kaldırmak için padişahın 2 tane kölesi orada hazır bekliyordu. Vezir bağrı yanık ve dertli bir halde çıka geldi. Kölelere geceyi aydınlatan pırlantalar verdi. Dedi ki, padişah bu gece sarhoştur. Çocuğun da bugünü hak edecek bir suçu yoktur. Meşhur padişah ayılıp kendine geldiği zaman hem pişman olur hem de kararını elden verir. Kuşkusuz 100 kişi bile bu genci öldürürse padişah bir kişiyi bile sağ bırakmaz. Köleler hep birlikte dediler ki, şimdi padişah gelip dar ağacında kimseyi göremezse ne olacak? O zaman hemen kanlarımızdan ırmaklar yolasalar ve sonra da bizleri baş aşağı dar ağacına çeker. Vezir zindanda ölüm cezasına çarptırılmış birini getirdi ve sarımsak soyar gibi onun derisini yüzdü. Baş aşağı dar ağacına astılar. Çamur adamın akan kanından gül rengine büründü. Sonra da perdelerin ardından çıkar diye o genci de perdelerin ardında sakladılar. Padişah sonraki gün ayılıp kendisine gelince hala öfkesinden ciğeri yanıyordu. Padişah köleleri huzuruna çağırdı ve o köpeğe ne cefalar ettiniz diye sordu. Hep birlikte dediler ki, biz onu divanhanede dar ağacına çektik. Derisini baştan başa yüzdük, şimdi de baş aşağı dar ağacından sallanmaktadır. Padişah bunları işitince sevindi. O 2 kölenin verdiği cevapla neşelendi. Her birine değerli elbiseler verip kendilerini makam ve rütbe sahibi kıldı. Padişah dedi ki, geç vakte kadar horlanmış bir şekilde dar ağacında kalsın. Ta ki zamanın insanları bu hayırsız murdarın sonunu görüp ibret alsın. O gencin başına gelenleri duyan şehir halkı bu olaydan dolayı kederlenip üzüldü. Birçok insan dar ağacında asılı adamı seyretmeye gitti ama hiçbiri onu tanımıyordu. İnsanlar derisi yüzülmüş, dar ağacına çekilmiş ve kana bulanmış bir et parçası gördüler. O ay yüzlüğü bu halde görenler gizlice yağmur gibi kanlı gözyaşı döktüler. Herkes sabahtan akşama kadar o ay yüzlüğünün matemini tuttu. Şehir dert ve kederle doldu. Sonraki gün padişahın sevgisi yine alevlendi ve yaptıklarından dolayı pişman oldu. Öfkesi ve kızgınlığı yatışıp aşkı kendisine galip gelmeye başladı. Aşk aslan yürekli padişahı karınca gibi yaptı. Padişah böyle Yusuf yüzlü biriyle gece gündüz halvette oturuyordu. Onun vuslat şarabıyla her zaman sarhoştu. Bu yüzden hicran sersemliğiyle nasıl oturabilirdi? Sonunda bir nefeslik takatı kalmadı. İşi gücü inlemek bağlamak oldu. Ayrılık derdinden canı yanıyordu. İştiyakından sabrı ve kararı kalmamıştı. Padişah pişmanlığından dolayı çöktü. Başına toprak saçtı. Gözleri kanla doldu. Siyah matem elbiselerine büründü. Kan ve kül üstüne oturdu. Ondan sonra ne bir lokma yemek yedi, ne de şarap içti. Kan saçan gözlerine uykuyu haram etti. Padişah gece olunca dışarı çıktı ve o dar ağacının altında toplanmış olan insanları dağıttı. Gencin asıldığı dar ağacının altında tek başına oturdu ve onun yaptıklarını anmaya başladı. Gencin yaptığı bütün işler bir bir aklına geldikçe her kılının altında bir feryattır yükseldi. Gönlüne sayısız dert ve hüzün çöktü. Derdi her an yenilendi ve hüznü bir o kadar arttı. Asılı olan o cesedin altında ağlayıp inliyor ve akan kanları yüzüne sürüyordu. Kendisini yerlere atıyor, pişmanlıktan dolayı ellerinin üstünü tırmalıyordu. Onun akıttığı gözyaşları sayılacak olsa kesinlikle yağan yüzlerce yağmurdan daha fazlaydı. Bütün gece sabaha kadar tek başına kaldı. Gözyaşı döktü ve bir mum gibi yanıp eridi. Sabah yerleri esmeye başlayınca padişah kendi sarayına geri döndü. Padişah artık külün ve toprağın ortasında oturuyor ve matemi her an tazeleniyordu. Böylece 40 gece ve gündüz geçtikten sonra yüce makamlı padişah kıl gibi inceldi. Kapısını kapatıp dar ağacının altına oturdu ve o genci iyileştirmek için kendisini hasta etti. Bu 40 gün 40 gece içinde hiç kimsenin padişaha bir söz söyleyecek cesareti yoktu. Yemekten ve içmekten kesildiği bu 40 günün sonunda rüyasında o genci gördü. Ay'a benzeyen yüzü gözyaşlarına gark olmuştu ve baştan aşağı kanlara bulanmıştı. Padişah ona dedi ki, ''Ey canlara can katan güzel, neden böyle tepeden tırnağa kanlara gark olmuşsun?'' Genç dedi ki, ''Seninle tanıştığım için kanlara gark oldum. Senin vefasızlığından dolayı bu hale geldim. Ey padişah, suçum ve günahım olmadan derimi yüzdürdün. Vefadarlık bu mudur?'' ''Dost dostluğuna bunu mu yapar? Eğer bir kafir başka bir kafire bunu yapıyorsa kafir olayım.'' Ben ne yaptım ki sen beni böyle dar ağacına astın? Başımı kesip baş aşağı sallandırdın. Şimdi de ben senden yüz çeviriyorum ve kıyamet gününde de hakkımı senden alacağım. Kıyamet günü olduğu zaman Rabbim kesinlikle intikamımı senden alacaktır. Padişah o ay yüzüden bu cevabı işitince derhal uykudan uyandı ve gönlü kanlara bulandı. Şiddetli bir ıstırap canını ve gönlünü sardı ve durumu her zamanki halinden daha kötü oldu. Aklını elden verip divane oldu. Bedeni zayıfladı, canı elemlerle yoldaş oldu. Divanelik evinin kapısını yüzüne açtı. Ağlayıp zar zar inlemeye başladı. Dedi ki, ''Ey canım ve ciğerim, muradına eremedim. Senin derdinden canım ve gönlüm ıstıraplar içinde. Benim için nice zaman avare oldun, sonra da benim emrimle inleye inleye öldürüldün. Benim kendi ellerimle yaptığımı kim kendisine yapar? Kim benim gibi kendi cevherini kırar? Kendi maşukumu öldürdüğüm için kanlara bulanmaya layığım ben. Ey genç, neredesin? Bir defa daha bana bak. Dostluğumuzun üstüne bir çizgi çekme. Ben kötülük yaptım ama sen yapma. Gerçi bu kötülüğü ben kendime yaptım. Ben senin derdinden şaşkın ve üzgün bir halde kala kalmışım ve durmadan başıma topraklar saçmaktayım. Ey benim canım, seni nerelerde arayayım? Bu şaşkın gönlüme merhamet et. Sen benim gibi bir vefasızdan cefa gördün. Ama sen vefadarsın. Bana cefa etme. Kendim de olmadan senin kanını döktüm. Ey genç! Sen ne zamana dek benim kanımı dökeceksin? Sarhoş olduğum için bu hataya duçar oldum. Peki kaderin bana yaptığı bu işe ne demeli? Sen aniden benden önce çekip gittin. Ben sensiz bu dünyada nasıl yaşayabilirim? Sensiz bir an bile kendi yerimde duramıyorum. Ömrümün sadece birkaç nefeslik zamanı kaldı. Sensizlikten padişahın canı boğazına geldi ve kanının diyeti olarak canını feda edecek. Ben ölmekten korkmuyorum, lakin ettiğim cefadan dolayı korkuyorum. Eğer canım ebediyen durmadan özür dilese de bu günahın özrünü yerine getirmiş olamaz. Keşke kılıçla boğazım kesilseydi de gönlümdeki bu dert ve yakınma bitseydi. Ey yüce yaratıcı, canım bu hasretle yandı. Beni tepeden tırnağa hasret ateşi sardı. Benim bu hicrana dayanacak sabrım ve takatim kalmadı. Canım ne zamana dek bu iştiyakla yanacak? Ey adil olan Allah'ım, faziletinle canımı benden al, çünkü benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Padişah durmadan bunları söylüyor, sonra susuyor ve ardından da bayılıyordu. Sonunda inayet ulağa yetişti ve şikayetten sonra şükür zamanı gelip çattı. Padişahın derdi haddini aşmıştı. Vezir ise orada padişahın kendisini görmemesi için saklanmıştı. Gitti ve gizlice oğlunu süsleyip Cihan padişahının yanına gönderdi. O genç bulutun ardından çıkan ay gibi perdelerin ardında çıktı. Elinde kılıç ve kefen vardı. Padişahın huzurunda yere kapandı. Yağmur gibi gözyaşları döküp ağlamaya başladı. Cihan padişahı o ay yüzlüğü gördüğü zaman o an hissettiği duygularını nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Padişah yerlere kapandı. O genç ise kanlara bulandı. Kim bu acayip şeyin sırrını bilebilir ki? Bundan sonra ne söylesem söylenmemiş demektir. İnci denizin dibindedir, delmeye gelmez. Padişah onun hicranından kurtuldu ve her ikisi birlikte padişahın has odasına gitti. Bundan sonrasını hiç kimse bilmiyor. Çünkü bundan sonrası elin yeri değildir. Bu konuda kim bir şey söyler veya işitirse, onun durumları körün olayı görmesi ve sağırın olayı işitmesine benzer. Ben kim oluyorum da bunu anlatacağım? Eğer anlatacak olursam kendi ölüm fermanımı imzalamışım demektir. Oraya varmadan orayı nasıl anlatabilirim? Ben o makamın dışında kalmışım. Seleflerden bunu anlatma iznim çıksaydı hemen bunun şerhini beyan ederdim. Lakin burada bir kıl ucunu bile anlatmama izin verilmediğinden susmaktan başka yapacak bir şeyim yok. Bu hakikate vakıf olanın kılıca benzeyen diline susmaktan daha güzel bir zinet verilmemiştir. Gerçi zambağın 10 taneden fazla dili vardır ama susmaya olan aşkından dolayı susuyor. Madem ki sözü tamamladım, susayım artık. Konuşmak değil, çalışmak gerek. Vesselam. Kitabın sonu. Sayfa 324.